Ayrım 10. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 108. Izdırap Törenleri. 1. İhtiyar aksi adam. İnsanlara kendini sevdirmekten kaçınır. Bana çok yardım etti. Onu tanıdığımda 20 yaşındaydım. O zamandan beri çok zaman geçti. Onu ziyaret edip yazdıklarımı gösteriyordum. Homurdanarak bana acımasız fikirlerini aktarıyordu. Ben de onu biraz neşelendirmek için elimden geleni yapıyordum. Yıllar önce bir keresinde onu görmek için belediye binasına gittim. İhtiyarın orada yarı hayali bir işi vardı. Var olmayan kütüphaneleri idare ediyordu. Etrafı geçim sıkıntısı ve çocuklar dışında konuşacak konusu olmayan yaşlı memurlarla çevrili halde çalışıyordu. Bankoya yaklaşıp bekledim. Ortam tam bir haremi andırıyordu. Kadınlar mate içiyor ve kek yiyorlardı. En sonunda biri bana doğru yaklaştı. Ona ihtiyarın orada olup olmadığını sordum. Hayır dedi memure ve gözlüklerini çıkardı. Eşarbıyla gözlüğünün camlarını silmeye koyuldu. Hayır dedi. O gelmedi. Uzun zamandır gelmiyor. Ne oldu diye sordum. Hasta mı? Bir acıma edasıyla kaşlarını kaldırdı. Gözlüklerini kaldırıp ışıkta kontrol etti. Zavallıcık dedi. Zavallıcık. Ve ekledi. Biliyor musunuz? O bu dünyadan değil. 2. Onu yatağa gömülü olarak buldum. Bu şekilde onun uzun dönemler geçiriyordu. Onu Montevideo'da ziyaret ettiğim zaman gördüğüm borular ve tüplerden oluşan karmaşık bir mekanizmaya sahip ve onun için Viyana'dan getirilen camdan imbik sanırım yatağının yanında hala duruyordu. Alet sayesinde ihtiyar hiç ayağa kalkmadan kendine şarap servisi yapabiliyordu. Elini şöyle biraz oynatması yeterli oluyordu. Kadeh bir valfa basınç uyguluyor ve içine şarap doluyordu. Tabiri caizse ihtiyaç şarap sağıyordu. Böyle dönemlerde ihtiyar yataktan hiç çıkmıyor ve hiçbir şey yemiyordu. Yavaş yavaş ölmek için organize oluyordu. Gıdım gıdım yazıyorum. Artık eskisi gibi sabaha kadar bütün gece yazacak dürtü gelmiyor. En ucuz şaraptan, hani şu insana mor renk idrar yaptıranlardan içiyordu. Ve sürekli uykuda kalmak için haplar yutuyordu. Ama bazen uyanıyor ve bu durumu uyuyamama hastalığı olarak adlandırıyordu. Mum ışığında polisiye romanlar okuyordu ve bunlar birikerek bir süre sonra yatağın etrafında bir çöp tepesi oluşturuyorlardı. Bu ızdırap törenlerini yatağının başucunda asılı duran Faulkner'in resmini yönetiyordu. Bu defa ona sormadan pencereyi ve panjurları açtım. Birden odayı dolduran gün ışığı onu neredeyse öldürecekti. Uzunca bir süre küfürleştik. Ona yarasa diye bağırdım. Bu tür şeylerden hoşlandığını bildiğim için ona politik fıkralar ve dedikodular anlattım. Bu arada o sıcaktan, soğuktan ya da ışıktan yakınıyordu. Ama en sonunda bir tebessüm elde etmeyi başardım. Her zamanki gibi onu tartışma tarzında yavaş ve iştahsız bir şekilde tartıştık. Zira ben insanın rezil bir yaratık olduğuna ya da olacağına inanmıyorum. Zira benim umutsuzluk kuyusunun dibine davet ettiğinde hemen onun peşine takılmıyorum. Ben bu konuda oyun oynamayacağım. Eğer kendimi düşünmeye bırakırsam orada kalırım, kalkamam. Ölümün içine dalamam. Onu dışarıdan okşayamam. Eğlence olsun diye böyle davranmadığını biliyordum. Biliyordum. Biliyorum. Çünkü onu tanıyorum. Onu okuyorum. İhtiyarın bir deri bir kemik bedeninin onu sürekli taciz eden, onu tiksindiren, ona hançer saplayan şeytanlarla dolu olduğunu biliyorum. Gözlerini tavandaki rutubet lekelerine dikip, içini şarap ve dumanla doldurmasının sebebi de onları bayıltmayı başarıp başaramayacağını görmek. Uyumak, belki de rüya görmek. Bir ateşkes. Polisiye romanlar bir ateşkes. Yapabildiğinde yazmak da bir ateşkes. Ve belki de onun kazanmasına izin verilen yegane zafer. İşte o yazdığı zamanlarda yüceliyor ve kiriyle pasını altına dönüştürüyor. Kral oluyor. 3. Bazen bir kirpi olduğunu unutup bana şöyle diyordu. Çocukluğumda Kara Korsan çetesinin bir üyesiydim. Sandokan adında bir başka çete ve daha başka çeteler de vardı. Ama ben ölümüne bir kara korsan mensubuydum. Evet, Honorata'nın sevgilisi. Onu tanıyorum. Bildiğim kadarıyla o bir sarışına aşıktı ve onunki imkansız bir aşktı. Başkasıyla karıştırdın. Senin dediğin Mompras Kaplanı'ydı. Kara korsandı. Seni gidi budala. Benden daha mı iyi bileceksin? Ben o çetenin mensubuydum. Onlar tam bir tehlike. Kimler? Sarışınlar. Bu sarışının Honorata'nın Sandokan'la hiçbir alakası yoktu. Hiç alakasız şeyleri birbirine karıştırıyorsun. Sandokan, Malezya'da faaliyet gösteren bir korsandı. Kara korsan ise daha ziyade Karayip civarındaydı. Honorata kara korsanı seviyordu. Tamam, sevmesine seviyordu ama Manaiki bu varisi ne olacak? Sence tek konu sevişmek ve hoşça kal mı? Zavallı kara korsan, gidip baş düşmanının yeğenine aşık oldu. Sonunda öldü. O orospunun çocuğu hiç ölür mü? Honorata diyorum, vali değil. Valinin sağlığı çok boktandı. Ama ölmedi. Hatırlar mısın, gut hastasıydı. Bir ayağı çukurdayken bile kötülük düşünürdü. Ama o ölmedi. Honorata öldü. Öldürüldü demek istiyorsun. Amcasının askerleri. Evet, tam kaçarken misket tüfeğiyle vurdular. Honorata balkondan aşağı atladı ve kara korsanın kollarına düştü. Atlar köprüde bekliyorlardı. Mermi aslında kara korsana isabet edecekti ama o bedenini siper yaptı. Orada olanları bekleyen askerler birden ortaya çıktılar. Honorata kollarını açtı ve mermi göğsüne girdi. Tam şuraya. Daha aşağıya. Sonra da omzundan dışarı çıktı. Baksana, sen hiç Maraykuba'ya gittin mi? Evet, gittim. Anlatsana. Klimalı devasa binalar var ve içi petrol kuleleriyle dolu bir göl. Sersem. Hiçbir şey görmemişsin. Maraykuba'da ortalıkta dolaşan onca hayalet yüzünden yolda bile yürünemediğini bilmiyor musun? 4. 73 yılı ortalarında onu bir roman yarışmasının jürisine aldılar. Ve ihtiyar nehrin diğer yakasına geçti. Bir gece beni yemeğe davet etti. Yanında bir kadın vardı. Üçümüz birlikte Buenos Aires'in merkezinde, Buenos Aires'lerin La City diye adlandırdıkları bölgede birkaç sokak yürüdük. Yürümekte zorlanıyordu. Adımları yavaştı ve çabucak yoruluyordu. Zorlanıyordu ama yürümek istiyordu. Ve eskiden, yani birkaç yıl önce yaşamış olduğu bu şehrin sokaklarını ve mekanlarını artık tanıyamadığını söylese de oldukça mutlu görünüyordu. Lavaya sokağındaki bir birahaneye girdik. İhtiyar birkaç lokma yedikten sonra çatal ve bıçağını çapraz biçimde tabağına bıraktı. Çok suskundu. Ben yemeğimi yiyordum, kadın konuşuyordu. İhtiyar tam o sırada kadına sordu. Tuvalete gitmek istemez misin? Hayır, hayır, dedi kadın. Rus salatalı sosisimi bitirdim. Garsonu çağırdım. Yanında yuvarlak patateslerle birlikte bir tütsülenmiş domuz kaburgası istedim. 3 tane de bira. İhtiyar üsteliyordu. Tuvalete gitmek istemediğine emin misin? Eminim, eminim, dedi kadın. Sen hiç merak etme. Bir süre sonra aynı şeyi tekrarladı. Yüzün çok parlıyor, dedi kadına. Tuvalete gidip biraz pudra sürsen hiç fena olmaz. Kadın çantasından bir ayna çıkardı. Parladığı falan yok, dedi şaşkın bir halde. Ama ben senin tuvalete gitmeyi çok istediğine eminim, diye ısrar etti ihtiyar. Zannederim sen tuvalete gitmek istiyorsun. İşte o zaman kadın patladı. Eğer arkadaşınla yalnız kalmak istiyorsan söylemen yeter. Eğer seni rahatsız ediyorsan bunu baylan söyleyebilirsin, giderim. Ayağa kalktı, ben de ayağa kalktım. Bir elimi omzuna koydum ve ondan tekrar oturmasını istedim. Ona şöyle dedim. Şimdi bir tatlı söyleyeceğiz. Sen? Eğer benim gitmemi istiyorsa giderim. Hıçkırarak ağlıyordu. Buradan tatlı yemeden gitmiyorsun. Böyle demek istemedi. Kalmanı istiyor. İhtiyar hiç istifini bozmadan penceredeki altın rengi perdelere bakıyordu. O tatlı hayatımın en zor tatlısı oldu. İhtiyar tadına bile bakmadı. Kadın dondurmadan sadece bir kaşık yedi. Meyve salatası benim boğazıma takıldı. En sonunda kadın ayağa kalktı. Ağlamaktan ötürü çatallaşan sesiyle vedalaştı ve gitti. İhtiyar kılını bile kıpırdatmadı. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Kahve ikramını başına hafifçe eğilerek kabul etti. Herhangi bir şey söylemeyi denediğinde sadece başıyla onaylıyordu. Alnı kırış kırıştı ve bakışlarında çok iyi tanıdığım o sonsuz yüzün hakimdi. Düzüşmek gerekti en sonunda. Onun tuvalete gitmesini neden istediğimi biliyor musun? Kendimi çok mutlu hissettiğimi sana söylemek için. Kendimi hiçbir zaman bugünlerde onunla olduğum kadar mutlu hissetmemiştim. Tıpkı bir tay gibiydim ve kafasını sallıyordu. Düzüşmek gerek, diyor. Susmayı bilen adam. Juan Rulfo söylemesi gerekeni az sayfada, tabiri caizse yağsız, sinirsiz, salt et ve kemik biçiminde söyledi. Ve ardından sessizliğe gömüldü. 1974'te Buenos Aires'te Rulfo, bana kamu idaresindeki görevinin getirdiği aşırı yoğun iş yükü yüzünden istediği gibi yazmaya vakit bulamadığını söylemişti. Vakit bulmak için bir rapora ihtiyacı vardı ve raporu doktorlardan istemek gerekiyordu. Rulfo bana insanın doktora gidip şöyle diyemeyeceğini söyledi. Kendimi çok kederli hissediyorum. Zira doktorlar bu tür şeyler için rapor vermiyorlardı. Quito, Mart 1976, son gece. Telefon çalıyor, yola çıkma vakti. Sadece birkaç dakika uyumuş olmamıza rağmen dinç ve canlıyız. Seviştik. Ardından çarşafı masa örtüsü, bacaklarımızı ise masa yaparak üzerinde yiyip içtik ve sonra tekrar seviştik. Bana Şili'nin acılarını anlattı. Öylesine canlı görünen yoldaşların ölmelerini kabullenmenin insana çok zor geldiği söyledi. Kendisi kıl payı kurtuldu ve şimdi bunca özgürlük ve fazladan ömürle ne yapacağını kendi kendine soruyor. Havaalanına biraz geç varıyoruz. Uçak rötarlı kalkıyor. Üç kez kahvaltı ediyoruz. Birbirimizi yarım gündür tanıyoruz. Arkama bakmadan uçağa doğru yürüyorum. Pistin etrafı mavi volkanlarla çevrili. Elektrik ve bedenimin açlığı beni şaşırtıyor. Anahtar deliğinden görünen evren. Küçük bir kızken Monica zavallı salyangozların üzerine basmamak için geceleri dışarı çıkmak istemiyordu. Ayrıca yol kenarındaki terk edilmiş bir kamyondan gelen ve tarlanın içinde yabani otların arasında kaybolan kan sızıntısı da onu korkutuyordu. Monica, bütün annelerin nefret ettiği, fırıncının kanun kaçağı oğluna aşık oldu. Sabahları derse başlamadan önce milli marşı söylerken Monica göz ucuyla ona bakıyordu. Sonra sırayı bozuyorlardı ve Monica, "Dan!" diye Artigas'ın bronz büstüne çarpıyordu. Monica çocukluğundan beri kabare sanatçısı olmak istiyordu. Kuyruğunda rengarenk tüylerle dolaşmak, kendini bir kuş gibi hissetmek, uçmak ve günah işlemek istiyordu. Hiçbir zaman yapamadı. Yıllar sonra Monica, korku testlerini kurumadan ve kırılmadan geçen nadir insanlardan biri oldu. Onu dinlemekten çok hoşlanırdım. Monica Lacoste ve erkek arkadaşı Buenos Aires'te benim komşumdular. Ve evleri sürekli olarak Uruguaylılarla doluyordu. Bir öğlen vakti Monica'ya pazarda eşlik ettim. Eski demiryolu istasyonunda kurulan pazar tam bir korku, renk ve gürültü gümbüşüydü. "Bana şuradan domates verin. 3 tane. Olgunlarından. Soğan ne kadar olacaktı? Şumarının güzelliğine bak. Onu bırakın ve bana daha büyük bir tane verin. Ah, sarımsak ve maydanoz. Kırmızı biberiniz yok mu? Ondan yok. Ama yeşil biberi size tavsiye ederim. Hadi tezgahın önünü boşaltalım lütfen. Bir şey almayacak olanlar açılsın." Monica saçlarının arasına bir çift turp koymuştu ve herkese gülümsüyordu. Ellerimiz torbalar ve paketlerle dolu geri dönüyorduk. Monica'nın oğlu Pancho, sokağın bir balkonunun korkuluğu, bir buzlu cam, bir demir kapı ya da karnını doyuran bir güvercin gibi büyüleyici unsurlarından birine takılıp geride kalıyordu. Dünyanın şaşırtıcılığı karşısında ağzı açık kalıyordu ve geri dönüp onu almak gerekiyordu. "Haydi gidiyoruz Pancho," dedim ve o da benden kendisi için küçük bir hayalet satın almamı istedi. Ardından gazete satıcısını selamlamak için koşarak yanına gitti ve ona bir fıstık ikram etti. Gazete satıcısı uzattığı fıstığı geri çevirdi. "Neden almıyorsun?" diye çıkıştım ona. Gazete satıcısı başını öne eğdi ve beni yanıtladı. "Alerjim var da." Buenos Aires, Mart 1976, Karanlıklar ve Güneşler. Bir kadın ve bir erkek Buenos Aires'te evliliklerinin 30. yılını kutlarlar. O dönemden tanıdıkları başka çiftleri yıllardır birbirini görmeyen insanlara da davet ederler. Düğün için işlenmiş sarımtırak masa örtüsünün üzerinde hepsi yer, güler, kadeh tokuşturur ve içer. Şişeler boşalır, açık seçik fıkralar anlatılır ve o kadar yemekten, gülmekten ve birbirlerinin sırtına vurmaktan lokmalar boğazlarında kalır. Derken gece yarısından sonra bir anlığına bir sessizlik çöker. Sessizlik gelir, yerleşir ve ortama hakim olur. Ne bir cümle ne de bir kahkaha duyulur. Kimse gitmeye kalkışmaz. Sonra artık ne olduysa oyun başlar. Davetliler kim daha önce öldü oyunu oynarlar. Birbirlerine sen kaç yıl önce öldün diye sorarlar. Sonra da hayır hayır derler. 20 yıl olamaz. Yaşını küçültüyorsun. Sen 25 yıldır ölüsün. Ve böyle devam ederler. Bir gece önce evinde yaşanan bir ihtiyarlık ve intikam hikayesini anlattı dergide birisi. Onu dinlemeyi bitirmiştim ki telefon çaldı. Arayan çok az tanıdığım Uruguaylı bir kadın yoldaştı. Arada sırada politik bir bilgi vermek ya da bir nevi ne de bir işi olan diğer mülteciler için ne yapabileceğini konuşmak için bana uğrardı. Ama şimdi bunun için aramıyordu. Bu kez aşık olduğunu söylemek için beni arıyordu. Aradığının farkında olmadan aradığı şeyi nihayet bulduğunu ve bunu birisiyle paylaşma ihtiyacı duyduğunu söyledi. Rahatsızlık verdiği için özür diledi ve her şeyin çok daha derin bir biçimde paylaşılabileceğini keşfettiğini, bunu anlatmak istediğini, çünkü bunun iyi bir haber olduğunu söyledi. Bunu anlatacak başka kimse yoktu ve düşündüm ki, bana onunla birlikte hayatında ilk kez hipodroma gittiğini, atların parlaklığının ve ipek bluzlarının gözlerini kamaştırdığını söyledi. Ceplerinde çok az para olduğunu, kazanacaklarından çok emin bir şekilde bahis oynadıklarını, çünkü bunun ilk seferleri olduğunu, paralarını sempatik ve en komik isimli atlara bastırdıklarını anlattı. Bütün paralarını kaybettiklerini ve evlerine yürüyerek döndüklerini söyledi. Ama hayvanların güzelliğinin ve yarışın heyecanının onları mutlu etmeye yettiğini belirtti. Ve biz de genç, güzel ve her şeye muktediriz, dedi. Şu anda bile sokağa çıkmak, trompet çalmak, insanları kucaklamak, onu sevdiğimi ve doğmanın bir şans olduğunu haykırmak için can atıyorum, dedi bana. Bu ihtiyar kadın bir ülke. 1. Nine, Buenos Aires'e yaptığı bir yolculuğunda yeni doğmuş bir bebek gibi ağzında hiç diş olmadan geldi. Bense hiç fark etmemiş gibi yaptım. Graciela beni telefonla Montevideo'dan uyarmıştı. Çok endişeli. Bana sordu. Sence Eduardo beni çirkin bulmaz mı? Nine bir kuş kadar kalmıştı. Yıllar geçtikçe küçülüyordu. Limandan sarmaş dolaş çıktık. Ona taksiye binmeyi teklif ettim. Hayır, hayır dedi buna. Senin yorulacağını sandığım için değil. Dayanacağını biliyorum. Ama otel buraya çok uzak. Anlıyor musun? Lakin o yürümek istiyordu. Beni dinlenin dedim ona. Buralarda yürümeye değmez. Manzara çok çirkin. Burası Buenos Aires'in çirkin yerlerinden biri. Daha sonra sen dinlenince birlikte parklarda yürümeye gideceğiz. Durdu, yukarıdan aşağıya beni süzdü, küfretti ve öfke içinde sordu. Seninle birlikte yürürken benim manzaraya baktığımı mı sanıyorsun? Bana sarıldı. Senin kanatlarının altındayken, dedi bana. Kendimi büyümüş hissediyorum. Sonra sordu. Ameliyattan sonra klinikte beni kucağında taşıdığını hatırlıyor musun? Bana Uruguay'dan, sessizlikten ve korkudan bahsetti. Her şey o kadar kirli ki, o kadar kirli ki her şey, ölümden bahsetti. Bir sonraki seferde dünyaya diken olarak geleceğim. Belki de senin torunun ya da torununun çocuğu olarak yeniden doğacağım. Ama ihtiyar, dedim ona. Hani sen 200 yıl yaşayacaktın, bana ölümden bahsetme sakın. Önünde uzun yıllar var daha. Hınzırlık yapma, dedi. Bedeninden artık bıktığını söyledi. İkide bir bedenime şöyle diyorum. Sana artık tahammül edemiyorum. O da bana şöyle yanıt veriyor. Ben de. Bak dedi ve kolunun derisi gerildi. Bana yolculuktan bahsetti. Sen Venezuela'da ateşler içinde kıvranırken Benim Montevideo'da nedenini bilmeden bütün gece ağladığımı hatırlıyor musun? Bütün o günler boyunca Emma'ya, Eduardo orada hiç rahat değil diyordum ve kalkıp gelmiştim. Şimdi de senin rahat olmadığını düşünüyorum. 2. Nine birkaç gün kaldıktan sonra Montevideo'ya geri döndü. Bir süre sonra bir mektup yazdım. Mektupta kendisine dikkat etmesini, canını sıkmamasını ve kendisini yormamasını söyledim. Ve ona benim yaptıkları çamurun nereden geldiğini bildiğimi söyledim. Daha sonra bana bir kaza geçirdiğini haber verdiler. Onu telefonla aradım. Kendi hatam yüzünden dedi bana. Evden kaçtım ve eskiden seni görmek için gelirken yaptığım gibi üniversiteye kadar yürüdüm. O günleri hatırlıyor musun? Artık bunu yapamayacağımı biliyorum. Her gidişimde yere düşüyorum. Basamakların başına geldim ve yüksek sesle şöyle dedim. Zamanın aroması. Bu bir zamanlar bana hediye ettiğim parfümün markasıydı. Ve işte tam o sırada düştüm. Beni yerden kaldırıp buraya getirdiler. Herhangi bir kemiğimin kırıldığını sandılar. Ama bugün beni yalnız bırakır bırakmaz yatağımdan kalktım ve hastaneden kaçtım. Sokağa çıktım ve şöyle dedim. Gayet canlı ve deli doluyum. Tıpkı onun beni sevdiği gibi. Buenos Aires, Nisan 1976, yoldaş siperlerin içinde yürüyor. 1. Kısa bir süre önce buyurgan bir ses tonuna sahip biri telefonla aramış ve acilen görüşmeleri gerektiğini söylemiş. Vicente ilk bakışta onu tanıyamamış. Sonradan birkaç yıl önce karşılıksız çek davasında hiç para almadan onun avukatlığını yaptığını hatırlamış. Vicente işinin başından aşkın olduğunu ve bir dakika bile boş vakti olmadığını falan söylemiş. Ama nafile. Neticede bir kafede buluşmuşlar. Herif İtalyan viski içmeleri gerektiği konusunda ısrar etmiş. Vicente sabahın o saatinde içki içmek istemediğini söylemiş. Ama nafile. İtalyan viski içmişler. Bu arada Vicente adamın üst düzey bir polis olduğunun farkına varmış. Ben özel operasyonlarla görevliyim demiş herif. Ve bana sizi öldürmem emredildi. Ona bir haftalığına ortadan kaybolmasının iyi olacağını söylemiş. Ertesi hafta başka isimlerle başka bir liste alacaklarmış. Listeler her hafta değişiyormuş. Ben sizin hayatınızı falan garanti edemem. Size sadece bir hafta gizlenmenizi söylüyorum. Yapacak çok işimiz var ve siz çok fazla önem teşkil etmiyorsunuz. Vicente ona müteşekkir olduğunu ve bu iyiliğin nasıl ödeyeceğini bilemediğini söylemiş. Şimdi ödeştik demiş herif. Artık size hiçbir borcum yok. 2 yıl önce siz bana bir iyilik yapmıştınız. Eğer bana aynı emri tekrar verirlerse gelip sizi bulur ve öldürürüm. Garsonu çağırmış. Hesabın üstünü beklemeden masadan kalkıp gitmiş. Size elimi uzatmıyorum demiş. Sizin de bana uzatmanızı istemiyorum. 2. Vicente Zito Lema 5 yıl önce Villa Lugano'nun küçük futbol sahasında bir konuşma yaptı. Politik tutuklular için yapılan açlık grevinin son günüydü. Vicente tribünde ayaklarının ucunda yükseldi ve kalabalığın ötesinde çayırda inekler ve köpeklerle oynayan Claudio ve kızlarını gördü. Bunun üzerine politik sloganları unutup aşk ve güzellikten bahsetmeye başladı. Ceketinden aşağıya doğru çekiştiriyorlardı ama onu durdurmanın imkanı yoktu. 3. Geçen yıl her çarşamba sabahı Palermo'ya futbol oynamaya gidiyorduk. Vicente savunmada kimseye top bırakmıyordu. Hücumda her gelen topu gol yapıyordu. Kafayla gol yapsın diye kornerli ona ortalama koşuma gidiyordu. Doğuştan beceriksiz ben golü bomboş kaleye atamadığım zaman bile bana "Çok iyi Eduardo!" diye bağırıyordu. Bazen soyunma odasından birlikte çıkıyorduk. Bana ayakkabıcı, anarşist, bıçak ve iskambil ustası ve 70'inde bile sokaklarda genç kız peşinde koşan dedesinin hikayelerini anlatıyordu. 4. Artık futbol oynamaya gitmiyoruz. Takım tamamen dağıldı. Vicente, Fico ve benimle birlikte dergiyi yönetiyor. İkide bir pizza yemeye gidiyoruz. Çünkü bu hoşumuza gidiyor. Ve her gecenin son gecemiz olabileceğini düşünmememize yardım ediyor. Vicente, Buenos Aires'in her semtindeki en iyi pizzacıları biliyor. Buraya geldiğinde dipteki fırının yakınına oturacaksın. Öndekinin değil, Rokforlu, domatesli ve soğanlı, ince hamurlu, altı iyi pişecek bir pizza söyleyeceksin. Sonra bana nasıl bulduğunu söylersin. Bu konudaki bilgeliği öğrencilik dönemine dayanıyor. O zamanlar Buenos Aires'in tüm pizzacılarını dolaşıp bir arkadaşının ürettiği küflenmiş mozzarella peyniri satıyormuş. İyi pizzacılar ondan peynir satın almayanlar. Başka bir gece ikimiz birlikte pizza yemeye gittik. Vicente hüzünlü görünüyordu. O sabah gazeteler sayfalarının bir köşesinde savunmasını onun üstlendiği bir militanın ölüm haberini yayınlamışlardı. Ceset bir bataklıkta küçük oğluyla birlikte bulunmuştu. Çocuğun adı Sebastian'dı. Karısı Diana 4 ay önce öldürülmüştü. Hayatımın en mutlu günü hangisiydi biliyor musun? Dedi bana Vicente. Onları mahkemede bir araya getirmeyi başardığım gün. 2 yıldır tutukluydular ve birbirlerini görmüyorlardı. Yattıkları hapishaneleri sürekli değiştiriyorlardı. Ve hep farklı hapishanelere düşüyorlardı. Erkeği kuzeye gönderdiklerinde kadını güneye gönderiyorlardı. Kadını taşraya gönderdiklerinde erkeği Devoto hapishanesine koyuyorlardı. En sonunda bir yüzleştirme bahanesiyle onları bir araya getirmeye başardım. Ben hayatımda böyle öpüşen bir çift görmedim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 121.